Merhaba, bu derinlemesini incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda yapay zekanın beyaz yaka dünyasını nasıl sarstığını anlatan bir yazı var.
Evet, oldukça sıcak bir konu.
Yani çevirmenlerden avukatlara, işte sigortacılardan yazılımcılara kadar birçok mesleğin geleceğine bakıyoruz biraz. Kaynakta hem böyle heyecan verici fırsatlar var, hem de tabii ciddi zorluklar da göze çarpıyor.
Dengeli bir bakış açısı sunuyor yani.
Aynen. Bizim görevimiz de bu karmaşık tablodan sizin için en can alıcı noktaları çekip çıkarmak. Hazırsanız başlayalım o zaman.
Başlayalım.
Yazı bizi hemen 15 yıllık bir çevirmenle tanıştırıyor, Julian Pintat.
Evet, o kısım dikkat çekiciydi.
Google Translate ve DeepL gibi araçlar yaygınlaşınca onun işi artık sıfırdan çeviri yapmak olmaktan çıkmış. Daha çok yapay zekanın hatalarını ayıklamak olmuş.
Yani bir nevi editörlüğe kaymış işi.
Gibi. Ama işin tuhafı şu, bu düzeltme işi diyor bazen orijinal çeviriden daha bile uzun sürebiliyor.
Ciddi misiniz? Daha uzun.
Evet, ve gelirini de yarı yarıya azaltmış bu durum. Yani uzmanlık gerektiren bir alanda bile İş tanımının nasıl bambaşka bir şeye dönüştüğünü gösteren çarpıcı bir örnek bence.
Kesinlikle. Pintat'ın durumu aslında şunu çok net gösteriyor. Yapay zeka sadece bazı görevleri almıyor, uzmanlığın kendisini, piyasadaki değerini sorgulatıyor.
Değerini evet.
Mesela artık sadece çeviri yapmak değil, makineyi denetleyip onun eksiklerini, şeylerini, hatalarını tamamlamak, yani uzmanlık bayağı bir şekil değiştiriyor.
Peki şirketler tarafında durum nasıl? Orada sanki biraz daha parlak bir tablo çiziliyor gibi geldi bana.
Evet, bazı örnekler var o yönde.
Mesela Londra merkezli bir hukuk firması, A&O Shearman, 20 yıllık lisans anlaşmalarını saniyeler içinde tarayabilen bir yapay zeka sistemi kurmuşlar.
Vay canına, 20 yıllık arşiv.
Hem hataları yakalamışlar bu sayede, hem de proje maliyetini yarıya indirmişler. Bir de AIG sigorta şirketi var. Onlar da yapay zekayı bir nevi genç sigortacı gibi kullanıyorlarmış.
Genç sigortacı. İlginç bir benzetme.
Yani basit işleri, rutin görevleri YZ'ye devredip deneyimli çalışanlarını daha stratejik, daha karmaşık konulara yönlendiriyorlarmış.
Bu A&O Shearman ve AIG örnekleri tabii kulağa harika geliyor. Verimlilik artışı falan. Ama resmin tamamı her zaman bu kadar parlak değil.
Öyle mi?
MIT'nin bir raporu mesela ilginç bir tezat oluşturuyor burada. Denedikleri YZ pilot projelerinin tam %95'i beklenen yatırım getirisini sağlamamış.
%95 mi? Çok yüksek bir oran.
Evet. Hatta daha da şaşırtıcısı var. Matris diye bir araştırma kuruluşu. Onların araştırmasına göre YZ kodlama asistanları bazı durumlarda yazılımcıları yavaşlatmış bile.
Yavaşlatmış. Bu hani beklentilerin tam tersi.
Aynen öyle.
Bu durum sanırım teknolojiye yönelik o büyük umutlarla sahadaki gerçek sonuçlar arasındaki uçurumu gösteriyor biraz daha.
Kesinlikle. Bu da şu kritik soruyu gündeme getiriyor kaçınılmaz olarak. Bu güçlü araçlardan gerçekten nasıl verim alınır? Demek ki sadece teknolojiye sahip olmak yetmiyor.
Evet, evet.
Onu doğru süreçlerle entegre etmek, doğru şekilde kullanmayı bilmek, işte asıl mesele bu.
Ama bir yandan da teknoloji inanılmaz bir hızla gelişiyor, değil mi? Mesela Merkur Veri Şirketi'nin bir bulgusu var, çok dikkat çekici.
Nedir o?
Bankacılık ve hukuk gibi alanlarda kullanılan YZ modellerinin performansı diyorlar, bir yıldan kısa sürede neredeyse ikiye katlanmış.
İkiye katlanmış. Bir yıldan kısa sürede. Bu müthiş bir hız.
Müthiş bir hız. Bu hızlanma da tabii ki yeni beceri setlerini zorunlu kılıyor. Morgan Stanley'den Caitlin Elliott'ın söylediği gibi, hani eskiden işe yeni başlayanların yaptığı o daha rutin işler vardı ya,
evet, veri girişi, basit raporlama gibi.
Aynen. Onları artık YZ hallediyor. Bu durumda işe yeni başlayan gençlerin fark yaratacağı nokta YZ araçlarını ne kadar etkin kullanabildikleri oluyor.
Yani prompt engineering gibi yetenekler ön plana çıkıyor.
Gibi. Scale AI gibi şirketler de tam bu noktada devreye girip kurumlara bu konuda danışmanlık veriyor zaten. Yeni beceriler kazandırma üzerine.
Coher şirketinden Nick Frost'un bir tespiti var. Durumu iyi özetliyor bence. Diyor ki, bu değişim sanayi devrimiyle kıyaslanabilecek kadar yıkıcı olabilir.
Vay, yıkıcı.
Evet, bunu biraz daha geniş bir çerçeveye oturttuğumuzda şunu görüyoruz. Mesele sadece bireylerin kendi çabasıyla adapte olmasının ötesine taşıyor.
Yani toplumsal bir boyutu var.
Kesinlikle. Hükümetlerin, sendikaların, eğitim kurumlarının, hepsinin dahil olması gereken kolektif bir dönüşümden bahsediyoruz aslında. Ana fikir şu, teknolojiyi sadece benimsemek yetmiyor, onu akıllıca yönetmek ve insanların yeni uzmanlıklar kazanmasına yatırım yapmak şart.
Peki tüm bunlar dinleyicilerimiz için sizin için ne ifade ediyor? Gördüğümüz gibi yapay zeka beyaz yakalı işleri belki bir gecede yok etmiyor.
Ama temelden dönüştürüyor.
Aynen öyle. Temelden dönüştürüyor. İş tanımları değişiyor, aranan yetenekler farklılaşıyor, hatta kariyer yolları bile yeniden çiziliyor. Bu yeni düzende ayakta kalmak için uyum sağlamak ve sürekli öğrenmek artık bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geldi.
Ve üzerinde düşünmeniz için son bir soruyla bitirelim isterseniz.
Tabii, buyurun.
Kaynakların işaret ettiği gibi, eğer yapay zeka genellikle kariyerin ilk basamaklarındaki o daha rutin, hani öğrenme odaklı görevleri üstleniyorsa, peki bu durum insanların mesleklerinde o derinlemesine uzmanlığı zamanla nasıl kazanacağını, yani o geleneksel kariyer merdivenini uzun vadede nasıl etkiler?
Güzel soru. Yani çıraklık dönemi ortadan kalkarsa ustalık nasıl gelişecek gibi bir şey mi?
Aynen öyle. Yanıtı henüz net değil belki ama geleceği planlarken kesinlikle akılda tutulması gereken önemli bir soru işareti bu.